Günaydın, hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum hepinize. Bu sabah da benimle birlikte olduğunuz, evlerinize, iş yerlerinize konuk ettiğiniz, benim çalışma odama misafir geldiğiniz ama en çok edebiyatın, romanın, şiirin, sanatın renkli dünyasına bu sabah, bu saatte yine her zaman olduğu gibi kapınızı açtığınız, gönlünüzü açtığınız için çok teşekkür ediyorum. Çünkü biz bugün dünyanın gamından, derdinden, tasasından biraz uzakta durup 40-45 dakika kadar sanatın kollarına kendimizi bırakacağız. Hep söylediğim gibi kişisel sığınaklarımızın içine gidip biraz güç toplayacağız. Çünkü o yayının başından size söylemeye çalıştığım dünyanın derdi tasası gailesi var ya, insanın omzuna çöktüğünde kurtarıcısı çoğu zaman sanat oluyor böyle zamanlarda. Bir parça daha hayata gülerek bakmayı, incelebilmeyi, rafine olabilmeyi ancak böyle sağlayabiliyoruz. Ve bugün çok önemli bir romanı konuşacağız. Halit Ziya Uşaklıgil'in Mavi ve Siyah romanını. Siz hemen Periskop'tan yayının alt tarafından paylaş tuşunu tıklayarak diğer dostları davet edeceksiniz. Ben de sosyal medya üzerinden yapacağım. Hatta şu dakika itibariyle yaptım ve herkese dedim ki gelin roman konuşalım biraz. Çünkü bugün gündem yine Türkiye'de çok karışık, çok kalabalık. Doğrusunu isterseniz çok can sıkıcı, pek çok cahillik eseri var ortada gördüğünüz, belki sinirleneceğiniz. Ama 40-45 dakikanızı istiyorum sizden. Sadece onu verin, bir parça dinlenin. Rastlanın koltuklarınızda arkanıza. Ben size biraz kitap anlatayım. Hem de önemli bir kitap. Behçet Necatigil'in deyimiyle Cumhuriyet öncesi Türk romanının en büyük isminin Halit Ziya Uşaklıgil'in Mavi ve Siyah romanını konuşacağız dedim bugün. Aslında Halit Ziya'dan bahsedince herkesin aklına aynı şey geliyor. Aynı roman geliyor. Aşk-ı Memnu onun en büyük eseri olarak görülüyor. Ama yazarın da kendi ağzından söylediği gibi yazdıklarımın hepsini yazmamayı da tercih edebilirdim. Yazılmayabilirdi de onlar. Ama Mavi ve Siyah'ı yazdığım için çok memnunum sözlerinde olduğu gibi. Kendisinin de yazdığı en önemli eser olarak adlandırdı bu kitap. Onun hayatında olduğu gibi bizim romancılığımız açısından da, bu topraklardaki romancılık açısından da son derece önemli bir eser. Neden? Bir kere Halit Ziya tıpkı bu klasikler bölümüne başladığımız zaman hani ilk konuştuğumuz yerli roman Araba Sevdası'nda Recaizade'nin olduğu gibi aslında bir ressam, sanatın farklı alanlarıyla ilgilenen insanlardan bir tanesi. Hatta onun dönemdaşlarının pek çoğunun yaptığı gibi farklı sanat alanlarını birleştirerek kullanan insanlardan bir tanesi. Ama onun ayrı bir özelliği daha var. Halit Ziya öyle bir insan ki yazdıkları karakterlerle ardından bıraktıklarıyla yıllar, belki yüzyıllar boyunca insanları etkilemiş insanlardan bir tanesi. Bu romanın baş karakteri, yani bizim roman boyunca gördüğümüz derdini, tasasını, gailesini anlamaya çalıştığımız Ahmet Cemil, aslında pek çok karaktere, kendinden sonra da pek çok, belki onlarca, bugün bile onlarca karaktere ilham vermiş karakterlerden bir tanesi. Belki buna başlamadan önce, Ahmet Cemil'e geçmeden önce Halit Ziya'dan biraz bahsetmek lazım. Aslında şu anda bir kolaylığımız da var. Çünkü biz Servet-i Fünun edebiyatını demin dediğim gibi Araba Sevdası'nda konuştuğumuz ilk yerli klasik romanda görmüştük. Yani dönemin içinde aslında o güne kadarki klasik kalıpları yıkmaya çalışan pek çok insandan, Servet-i Fünun dergisi etrafında çerçevelenen, o birlik altına giren insanlardan söz etmiştik. Ve bunlar öyle insanlar ki bugünkü sadece edebiyatı değil, düşün dünyasının tamamını etkileyebilmiş insanlar. Demin konuştuğumuz gibi işte Recaizade, Mahmut Ekrem bunlardan biri. Halit Ziya bir diğeri. Tevfik Fikret var işlerinde. Aynı şekilde onlarla yer alan Namık Kemal var mesela. Ve bu insanların yazdıklarıyla, artlarında bıraktıklarıyla aslında bizim bugünkü romancılığımızın da geliştiğini söyleyebiliriz. Halit Ziya'nın aslında kendi yaşamına da çok benzeyen bir öyküsü var. Ahmet Cemil'le burada anlattığı gibi. Hatta karakterin büyük bir bölümünün kendi yaşamından süzüldüğünü söyleyebilmek bile mümkün. Tabii bütünüyle bir benzeşimden bahsedemeyiz ama çok zarif, kendi döneminin koşullarında iyi yetişmiş, çok zengin değil ama babası, annesi ve kız kardeşi, çok sevdiği kız kardeşiyle birlikte İstanbul'da yaşayan, küçük ama mutlu bir ailenin çocuğu. Aslında 19 yaşına kadar hayatı da çok yolunda gidiyor Ahmet Cemil'in. Tıpkı Halit Ziya'nın olduğu gibi, yani tanınmak üzere, sevilmek üzere bir hayatı var aslında. Pek çok gencin yaşadığı gibi. Hatta bazı yerlerde, bu roman üzerinde en çok inceleme yapılmış romanlardan biri aynı zamanda, ergen olarak adlandıran da var onu. Yani Ahmet Cemil'in bir ergen olduğunu, hepi topu 5 senelik bir dönemi anlatan bir roman aslında. Ama o 5 senede aynı zamanda o yoğun istibdat dönemini, Abdülhamit dönemini, yani bugün birilerinin çok güzellediği o dönemi, o yoğun baskıyı, toplumun giderek daha da içine kapanmasını ve bunun içinde toplumu açabilmek için bir takım çabalar gösteren insanları da anlatan bir roman. Demin dedim ya hani bizim burada konuştuğumuz Halit Ziya aslında karakter olarak belki roman kahramanıyla özdeşleşebilir. Bu arada önümüzdeki hafta size tanıtacağım kitap da arkadan görünecek. Salgın kitabını konuşacağız. Bir sonraki hafta bir klasik daha konuşacağız. Bir yabancı klasik ama onu sonra duyuracağım. Bu Salgın kitabı çok ilginç bir kitap. Önümüzdeki hafta size daha detaylı olarak anlatacağım bunu. Mavi ve Siyah yazdığı kitap Can Yayınları'ndan günümüz Türkçesine çevrilmiş olan bir kitap benim elimdeki. 1896 yılında Servet-i Fünun dergisinde tefrika edilmeye başlanıyor. Aslında tıpkı Recaizade'nin kitabında olduğu gibi, Araba Sevdası'nda olduğu gibi halkın yoğun ilgisiyle karşılaşıyor ve 1898 yılında, 2 yıl sonra, tefrikasından 2 yıl sonra Servet-i Fünun dergisinin matbaasında, Alem matbaasında basılıyor. Bizim açımızdan şöyle bir önemi var. 40 sene boyunca roman bir daha basılmıyor ama 40 sene sonra basıldığında yazarın romanın ilk halinden 1898 yılındaki halinden epeyce vazgeçtiğini görüyoruz. Benim elimde bulunan kitap 1938 baskısı esas alınarak hazırlanmış bir kitap ama eğer bulabilirseniz 1898 üzerine yazılmış incelemeleri, onunla ilgili yapılmış çalışmaları da okumanızı tavsiye ederim. Çünkü demin dedim ya hani Recaizade gibi aslında Halit Ziya da çok yönlü bir sanatçı, bir ressam aynı zamanda ve bu kitap için başlangıcında hani bir maviliğin içinden başlayarak zaten herkes size aynı şeyi söyleyecektir. Bu kitapla ilgili en net söylenecek, en klasik cümle, kurulacak en klasik cümle. Mavilikten başlayarak siyahın karanlığına gömülen bir hayatı anlatıyor. 5 yıl içinde. Ve burada benim size Halit Ziya ile ilgili anlatmak istediğim, belki Ahmet Cemil'i de, bu romanın baş karakterini de çözümlemekte çok işimize yarayacak bir anekdot, bir paylaşım aslında. Çünkü burada bu kitabın Servet-i Fünun dergisinde yayınlanabilmesi için yazıyı teslim ettiği anda, tefrikasını teslim ettiği anda Servet-i Fünun dergisinin baş yazarı, sermuharriri Ahmet İhsan bir yazı yazıyor. Tıpkı Recaizade'nin kitabını tanıtırken yaptığı gibi romanın ne anlattığını, hayata ne katacağını çok da güzel bir üslupla yazıyor. Ve buna Halit Ziya'nın bir teşekkür notu var. Aslında Ahmet Cemil'in de nasıl naif bir karakter olduğunu çok gösteren bir not bu. Onunla başlayalım. Yani her kitabın ön sözünü mutlaka okuyun diye özellikle rica ediyorum ya sizden. Çok büyük bize parçalar sunuyor çünkü kitabın kendisi kadar hatta. Diyor ki, muhterem dostum İhsan Bey, nefis eserlerin boy gösterdiği mecmuanda hikayeme nasıl yer tahsis ediyorsun anlayamıyorum. Üstad Ekrem'in daha güneşin yanında ışık saçan iki yıldız gibi parıldayan Fikret ve Şahab'ın yanında korkarım ki Halit Ziya pek sönük, münevver, mavi bir zemin üzerine pek siyah kalmasın. Kendi romanıyla ilgili bu kadar alçak gönüllü davranan, tanıtımında bile aslında ona sunulmuş büyük bir imkanı bile bu kadar nezaketle karşılayan bir insan aslında Ahmet Cemil'in nasıl bir karakter olduğunun da bize ilk parçalarını anlatıyor. Kitabın içinde çok kalabalık bir karakter grubundan bahsetmemiz mümkün değil. Aslında çok net yeri geldiğinde anlatalım ama Ahmet Cemil'le birlikte onun en yakın arkadaşı Hüseyin Nazmi bu romanın en önemli karakterlerinden biri. Aynı zamanda Hüseyin Nazmi ideali de temsil ediyor. Çünkü Mülkiye'de beraber okuduğu arkadaşı Hüseyin Nazmi aslında ondan daha rahat yaşayan, koşulları çok daha iyi. En önemlisi kitabın içinde de anlattığı benim de kendime en yakın bulduğum nokta aslında. Hani nasıl İçinin sızladığını çok iyi anladığım noktalar. Onun kütüphanesinin önünde hayal ediyor çünkü kendini. O kadar çok kitaba sahip olmak. Zaten en büyük eseri, hayali, yazmaya çalıştığı eseri içinde o kütüphaneden pek çok kitabı ödünç alıyor. Onun hayatı biraz daha idealize edilmiş bir hayat. Kız kardeşi Lamia ki burada semboller son derece önemli. Servet-i Fünun'un diğer yazarlarında olduğu gibi Lamia'nın anlamı yani ışık anlamı bugüne kadar gelen anlamıyla birlikte aslında o renklerin içinde renklere aydınlığı veren parça. Hüseyin Nazmi'nin kız kardeşi Lamia, Ahmet Cemil'in evlenmeyi planladığı, bunu sadece kafasından geçirdiği, aslında çocukluğundan beri büyümesine de şahit olduğu bir insan. Ama Lamia'nın onun hayatının oluşumunda olduğu kadar hayatının yok olmasında da çok büyük etkisi olduğunu romanın devamında göreceğiz biz. Her şey yolunda giderken, güllük gülistanlık giderken ki genelde karakter çözümlemelerini zaten Servet-i Fünun edebiyatçıları öyle yapar biliyorsunuz. Hatırlayın Recaizade'nin yazdığını. Yani bir anda bir parka gidip o parkta gördüğü bir kadına vurularak ki kadının nasıl bir kadın çıktığını hatırlıyorsunuz. Sonradan hayatının nasıl yokuş aşağı gittiğini anlatır. Burada da hikaye bir anda patlak veriyor. Çünkü her şey yolunda giderken 19 yaşında babasını kaybetmesiyle birlikte aslında yaşamın farklı bir yüzüyle tanışmak zorunda kalıyor Ahmet Cemil. Onun için artık mülkiyenin ardından, yani pek çok arkadaşının seçtiği yol gibi kaymakamlık yaparak devlette, en azından bir özel kalemin içinde çalışarak devlette yükselmek, hayatını biraz daha rahat kazanmak mümkünken aniden iş yaşamının içine girmek zorunda hissediyor kendini. Ve yaptığı araştırmalar bildiği yabancı dil sayesinde çeviri işleri üstleniyor. Bir matbaada, bir matbaanın içinde çalışmaya başlıyor. Kitaplar basıyor matbaa ve o kitapların içinde dönemin hem yaygın eserleri var, biraz daha böyle harcı alem eserleri, hem de iyi eserleri. Ama Ahmet Cemil o iyi eserlerden hiçbiri verilmiyor. Çünkü matbaanın sahibinin oğlu, ki daha sonra hayatına enişte olarak girecek olan Vehbi Bey, aslında bu kurgunun kötülük timsali karakteri olarak ortada duruyor. Çünkü ona daha basit polisiye çeviriler veriyor ve kendi eserini, herkese kendini tanıtacak o müthiş eseri yazmayı planlayan, hayatını buna vakfetmiş olan Ahmet Cemil'in hayatını karartan ikinci insan olarak Lamia'nın ardından ortaya çıkıyor. Aslında birinci insan da diyebiliriz. İşler böyle yolunda giderken bir yandan kendi eseri için, herkesin onu tanımasını istediği eseri için çalışırken, aslında Ahmet Cemil'in en çok bugünün insanına, ki pek çok yazar da aynı şekilde zaten tanımlar kitabın ardından, karakter olarak dedim yani, pek çok karakteri etkilemiş bir karakter Ahmet Cemil, yaratılmış en önemli karakterlerden bir tanesi, sevilme arzusunun öne çıktığını görüyoruz biz. İnsanların onu beğenmesini istiyor. Yani sıradan insanın çok basit isteklerinden bir tanesi ve roman sadece bunun içinde geçiyor. Ama o beğeni aynı zamanda edebiyat çerçevesinden süzülüyor. O imbiğin içinden geçiyor ve roman bir renkle açılıyor. Romanın açıldığı renk, hayatın yolunda gittiği zaman kullanılan o açık mavi, yani burada mai olarak nitelenen o renk. Sonuna doğru siyaha dönüşmesi 5 yıllık bir sürecin içinde farklı pek çok etkenlerle devam ediyor. Biz önce bir edebiyat çekişmesi görüyoruz her şeyin önünde. Tepe başında bir grup edebiyatçının bir araya geldiği bir akşam toplantısında, kafalar hafif güzelken, orada edebiyat tartışmasının içinde modernite ile klasiğin arasındaki çarpışmayı görüyoruz. Klasiği savunanlarla günün yeni fikirlerine açık olmak, Fransız şairlerini, İtalyan şairlerini okuyarak dünyaya biraz daha açılmak yolunda gencecik şairlerin, yani şiire gönül vermiş insanların birlikteliğini görüyoruz. Bunlardan ikisi Ahmet Cemil ile Hüseyin Nazmi, en yakın arkadaşı. Ve onlar, yani Ahmet Cemil'in o akşamdan o güzel renge doğru açılmasıyla birlikte başlayan süreç içinde bambaşka bir maceraya girişiyorlar. Macera şu: dedim ya, Ahmet Cemil en büyük eserini yazma arzusunda. O eserin bir şiir olduğunu biliyoruz biz. Bir uzun şiir. Hatta dönemin eserlerinin içinde pek çok nitelikle yer aldığı, hatta değerlendirmeye tabi tutulduğu gibi içinde biraz nesirden de, uzun yazıdan, düz yazıdan da örnekler bulunduran bir şiir. Nasıl bir şiir olduğunu bilmiyoruz. Kitap boyunca ondan bahsetmiyor. Zaten kitap ilginç bir şekilde, belki şunun da altını çizmek mümkün, tıpkı Araba Sevdası'nda olduğu gibi müsavver Türk romanı olarak niteleniyor. Hatırlayacaksınız, hani tasvirli, illüstrasyonlu romanlar. Orada daha önce çizimlerin yapıldığı şeklinden bir parça değişiyor burada, çünkü yapılan illüstrasyonlar. Diran Çırakyan illüstratör olarak çalışmaya başlıyor Alem Matbaası'nda ve daha önce Araba Sevdası'nın çizimlerini yapan Halit Paşa'nın aksine biraz daha değişik çizmeye başlıyor. Mesela burada karakterin çizilmiş bütün illüstrasyonlarında, ki asıl 98 baskısının içinde çok daha ağırlıklı olarak var onlar, biz Ahmet Cemil'in yüzünü hiç görmüyoruz neredeyse. Hep bir yerlere bakıyor, hep başka bir şeylerin peşinde, bir hayalin peşinde aslında. Yüzü hiçbir zaman izleyiciye dönük değil. Ve pek çok edebiyatçı, pek çok edebiyat araştırmacısı bunu aslında dönem romanının içinde çok yenilik olarak adlandırılan anlatıcıdan kurtulma olarak niteliyor. Bu kitabın içinde bir anlatıcı yok. Yani anlatıcının kim olduğu bizim açımızdan çok önemli değil. Hani Araba Sevdası'nın içinde biz anlatıcıyı sonda görüyorduk ya. Bunda öyle değil. Bundaki anlatıcı aslında Ahmet Cemil'in kendi, ama zaman zaman insanların duygularının içine girerek onlara anlatıcı rolünü de veriyor. Yani bazen İkbal kız kardeşi konuşuyor, bazen Lamia konuşuyor, bazen anne karakterini görüyoruz. Vehbi Bey'in karakterinin içinde kötülük timsali bir adamın kendi düşüncesiyle anlatıma oturduğunu görüyoruz. Çoklukla da Ahmet Cemil anlatıyor. Ama burada ideali temsil eden Hüseyin Nazmi her zaman anlattıklarıyla aslında hem gidilecek yolu gösteriyor, hem o gidilecek yol üzerindeki engellerden söz ediyor. Ve o idealize edilmiş karakterin romanın sonunda kendisi için çizdiği çok basit, başkasını hiç düşünmeyen yöntemi gördüğümüz zaman idealden vazgeçmenin ne kadar basit olduğunu da anlatıyor Halit Ziya. O kadar çok, o kadar karmaşık duygular var ki kitabın içinde. Ama şu kesin ki gerçekten tıpkı Behçet Necatigil'in söylediği gibi Cumhuriyet öncesi dönemin bence en önemli romanı. Hakikaten öyle. Eğer okumadıysanız bugün bu yayını izleyin ama sonrasında mutlaka okumanızı tavsiye ederim size. Dili zaman zaman sizi biraz zorlayacaktır. Zaman zaman neden bu kadar uzun olduğunu düşüneceksiniz anlatılan şeylerin. Ama şundan emin olun, hiçbiri boşa değil. Hatta burada o kadar çok şey vurgulanmaya başlanıyor ki, işte annesi babası kız kardeşiyle yaşayan Ahmet Cemil'in basit hayatındaki o değişim, bir matbaada bir kitap evinde iş bulmasıyla birlikte aslında edebiyatın daha çok hayatına girdiği şeyler, bir anda onun o büyük eseri nasıl ortaya çıkartacağı sorunsalıyla bizi baş başa bırakıyor. Doğrudan bir soru değil aslında bu. Yani okuyucuyu çok da ilgilendiren bir sorun olmayabilir. Ama karakterin içine o kadar fazla çekiyor ki Halit Ziya ve onu o kadar başarıyla yapıyor ki bir süre sonra siz de aynı sorunu sırtlandığınızı fark ediyorsunuz. Yani o eserin, o muhteşem eserin gün yüzüne çıkması, başarıya ulaşması nasıl mümkün olacak ve bu insanların hayatına ne katacak? Bir süre sonra siz de istemeden onu düşünmeye başladığınızı fark ediyorsunuz. Bir akşam bir toplantıda, Hüseyin Nazmi'nin organize ettiği bir toplantıda ki onun bir konağı var, onun dostları var, onun parası var, onlara sunabilecekleri ikramlıkları var. Orada yapılmış bir toplantının içinde ikna edilerek aslında eserini okumaya başlayan, burada bu eseri okumaya başlayan Ahmet Cemil, kitabın ortalarına doğru baş aşağı dönüşünde başlangıcını, simgesini göstermeye başlıyor bize. Çünkü şiir anlatılmıyor dedim ya, şiirden tek bir dize yok burada. O muhteşem eserin içindeki şiirden tek bir dize yok. Ama Halit Ziya o kadar başarılı şekilde okumayı tasvir ediyor ki, şiiri okuyan Ahmet Cemil'i biz yüzünü görmediğimiz halde o kalabalık masanın etrafında ondaki coşkuya bir anda şahit olup işin içine biraz daha girmeye başlıyoruz. Ahmet Cemil iskemlesini çekti, sofraya yaklaştı. Evvela ayağa kalkmaya cesaret edemeyerek küçük bir cep defterine temize çektiği eseri sofranın üzerine koydu. Başlamadan önce oradakilerin görüşünü soruyormuş gibi baktı. Hüseyin Nazmi gözleriyle hadi diyordu. Ahmet Cemil biraz üzgün, titreyen sesiyle başladı. Henüz ilk beyitlerde boğazı kuruyor, sesi çıkmıyor. Elindeki kitap kendine büsbütün yabancı bir karışık metinceymişçesine her kelimede şaşırmaktan korkarak sesini denetleyemiyordu. Bir aralık karşısındaki Mazhar Feridun Bey pek taze bulduğu bir fikir için güzel dedi. Ahmet Cemil biraz kuvvet buldu. Yavaş yavaş gözlerinden bir sis kalkıyor, sesine bir ifade kabiliyeti yerleşiyordu. Şiir önce bir bahar bulut parçasından serpilen, buharlaşmaya hazır damlacıklar gibi yavaş yavaş, ağır ağır, nazlı bir inişle dökülüyor. Sanki şu heyetin dimalarına ıtırlı, kokulu bir serinlikle latife eden buselerle dokunuyordu. Ahmet Cemil eserinin başında bir bahar sabahı tablosu betimlemiş, sonra iki mısrayla o parlak tabloyu hayal peşinde koşan gençliğe uygulayıvermişti. Şimdi hayatın kavga dizisi başlıyordu. Fatin Dilaver Bey tombul bedeniyle daha fazla sokuldu. Hazından Ahmet Cemil'e sarılacak sanılıyordu. Ahmet Cemil ayağa kalktı. Şimdi nazmın ölçüsü çeşitli esaslardan, ezgilerden geçtikçe değişiyor. Ahmet Cemil artık sesini arzusuna göre yönetmeye başlıyordu. İlk önce dinleyenler bu ölçü değişikliğini fark etmiyor gibiydiler. Sonra bir aralık İlhami Efendi eğilerek kaşlarını çattı ve kulak kabarttı. Süleyman Vahdet Efendi'ye dikkat çeken bir işaretle baktı. Sessizlik arasında bu küçük hareket herkes için dikkat işareti yerine geçti. Başlangıçta bu ahenk değişmesinden şaşırtan bir etki doğuyor gibiydi fakat Ahmet Cemil'in sesi bazen bulutlarda serinlik arayan şahinler gibi yükselerek, bazen yüzercesine hafif hafif dalgalanarak, ara sıra çimenlerin üzerinden akan gece nefesleri gibi ışırtıyla geçerek, kah bir ıstırap hıçkırığıyla boğazda tıkanarak, kah matem yaşları şeklinde sürüklenerek, ansızın bir umut gülüşüyle sevinçli, ara sıra bir dereciğin şırıltısıyla rüyalı, ölçülerin çeşitlemesinden, uyakların bir musiki parçasında yer yer yinelenen bir tek ses gibi karşılıklı terennümünden geçip gittikçe, bu eserden sarhoşluk veren bir şiir havası buharlaşarak küçük bir bulut şeklinde dinleyenleri sardıktan sonra yüksek bir mıntıkaya doğru ilerliyordu. Burada anlatılan eserin, dedim yani ne olduğunu bize söylemiyor Halit Ziya. Yani nasıl bir eser, okusak biz de beğenir miyiz? Bu değil sorun olan. Tam da o günün aslında Servet-i Fünuncularının yaptığı gibi, sanatı topluma sunduktan sonra onu insanların beğenisiyle baş başa bırakmak arzusundan bahsediyor aslında. Roman boyunca söylediği, pek çok yerde tekrarladığı da bu. Eserin ortaya çıkışı, onu ve onun O ortaya çıkış sırasında beslendiği, dengelenmek için içinden unsurlar taşıdığı pek çok noktasıyla birlikte dönemin Avrupa edebiyatına da atıflarda bulunan bir şey olduğunu biliyoruz. Ne olduğunu bilmiyoruz. Zaten burada asıl olan bu değil. Bizim derdimiz, kendisi de aynı zamanda bir ressam olan Halit Ziya'nın çizdiği tablolar gibi renklerin arasında dans ederek, demin burada anlatıldığı gibi kelime oyunlarıyla ama onları çok fazla süsleyerek değil, hayatın içine sokarak kelime oyunlarıyla bizi bambaşka bir yere sürüklemesi, yapmaya çalıştığı, çabaladığı şey tamamıyla bu. Ve burada eserin okunmasından sonra büyük bir beğeni ortaya çıkıyor. Yani önce masada oturanların büyük beğenisiyle karşılanıyor. Kuşkusuz en büyük arzusu beğenilmek olan, insanlar tarafından sevilmek olan, aslında hayatın kendisini götürdüğü yerden çok memnun olmamasına rağmen edebiyattan kaçışlar yaratarak kendine, bir matbaanın içinde çalışmasını fırsat bilerek orada yazıyla, çiziyle uğraştığı için en azından bir mutluluk ölçüsü bulmaya çalışan Ahmet Cemil için önemli bir başarı, önemli bir çıkış. Fakat burada karakterlerin içinde başka bir karakterden de bahsetmek mümkün. Raci karakteri. Raci de bir şair, dönemin edebiyatçılarından biri. Ama burada belki o kelime oyunlarına da mutlaka girmek, mutlaka bahsetmek lazım. Raci kelime anlamıyla rücu eden, dönen, geri dönen demek. Yani bir parça eskiyi anlatan şey burada. Şundan da bahsetmek mümkün. Biz Servet-i Fünun'un edebiyatından bahsederken onun bir karşı çıkış, bir isyan hareketi olduğunu söylemiştik. Dönemin tercüman hakikat içinde örgütlenmiş, daha böyle kalıplı, usturuplu, hani benim bugünün yazarları için çok büyük tehdit, çok büyük tehlike dediğim İstanbul'daki edebiyat çetesi var ya, bazı yazarları beğenen, bazılarını beğenmeyen, onları oldurmayan, öldüren, yok eden bakış o dönemde de var. Hatırlayacaksınız, Muallim Naci eşliğinde oluşan bir şey. Burada Raci karakterinin Naci ile aslında benzerliğinden bahsetmek mümkün. Çünkü Muallim Naci aynı zamanda Halit Ziya'nın tıpkı bu romanın devamında göreceğimiz gibi aslında Ahmet Cemil'in edebiyattan vazgeçmesinin gerekçesi olacak kadar Halit Ziya'nın da Muallim Naci'den çektiği var. Yani onunla ilgili yazdığı çok ağır, çok hakaretamiz bir yazıdan sonra bir dönem eser yazmamaya başlıyor Halit Ziya. Çok tuhaf bir şey. Bugünün edebiyatçıları için çok anlaşılır bir şey olmayabilir ama o dönem içinde, yani Osmanlı kültürünün içinde, edebiyatın çok yavaş yavaş sivrilebildiği bir kültür içinde umutların nasıl kırıldığını gösteren bir gelişme. Bana kalırsa burada Raci karakterinin ismin seçimi hem rücu eden anlamında hem de Naci'ye benzerliği sürpriz değil, tesadüf değil. Biraz onun üzerinden de gidiyor. Çünkü Raci nasıl bağnazlığı temsil ediyorsa aslında, klasiği temsil ediyorsa, tam da romanın sonuna doğru aslında kendisinin yok oluşunu, bir hastane odasında ölüşünü izliyoruz biz. Ve onun hastalık içinde kıvranırken ziyaretçileri genç şairler. Onlar gidip yine de saygıda kusur etmiyorlar. Ben bunun çok önemli bir benzerlik olduğunu düşünüyorum ve tesadüf olduğunu düşünmüyorum. Halit Ziya çapında çok büyük bir yazarın bu kadar büyük bir romanın içine bunu da ustalıkla yerleştirdiğini düşünüyorum ki romanda okurken en dikkat çekici betimlemelerden bir tanesi o hastane odasında Raci'nin gitmeyin biraz daha kalın diye kendilerine söylediği sözler. Oysa ardından eşinin elindeki birkaç hisse senedini bozdurmak için çabalarına, yine onun Ahmet Cemil'le karşılaşmasına ki bunun çok önemli, kurguda çok önemli bir olayın arifesinde olmasına da şahitlik ediyoruz. Ben bunun çok tesadüfi olduğunu düşünmüyorum. Romanın içinde bir nokta olarak bunu da belirtmek isterim. En büyük eserini okuyor ya, en büyük eserini okuduktan sonra hayattaki aslında en büyük arzusu, aynı zamanda en büyük korkusuyla da yüzleşmek zorunda kalıyor. Çünkü dedik yani bu eserin okunduğu toplantı Hüseyin Nazmi'nin köşkünde geçiyor. Onun dostlarıyla. Hüseyin Nazmi'nin kız kardeşi, yani burada aşk unsuru olarak adlandırılan Lamia'nın bu eseri dinlemesini delicesine arzuluyor Ahmet Cemil. Ama bir yandan da deli gibi korkuyor bundan. Çünkü onu nasıl bulacağını bilmiyor. Ve en büyük korkusuyla yüzleşmek zorunda kalıyor. Çünkü kafasını kaldırdığında Lamia'yı görüyor. Onun dinlediğini biliyor, dinlediğini fark ediyor ve içi içini yiyor. O gece orada kalmak zorunda. Gecenin epey ilerleyen bir saati olduğu için ve defterini, şiiri yazdığı defteri orada bırakıyor ortada. Ardından herhalde bizi en çok çarpacak gelişme ama bugün baktığımızda tıpkı size hani Araba Sevdası'nı okurken de söylemiştim ya, aşkın naifliğine bakın anlatılan, doğrudur yanlıştır ayrı bir tartışma ama aşkın naifliğine bakın, sadece göz göze gelmek üzerinden onlarca gün tesadüf kovalayan insanlardan söz ediyoruz diye. Burada da aynı şekilde Ahmet Cemil ortada bıraktıktan sonra eserle ilgili beğenileri topluyor. Fakat beğenilerin içinde en büyük beğeninin nasıl gerçekleşeceğini bilmiyor. Ve en büyük korkusu, en büyük mutluluğu aslında bir anda gerçekleşiyor. Romanın tamamında olduğu gibi hani kesinliklerden bahsedilen bir roman mı? Evet, bazı hareketler açısından öyle. Ama pek çok şeyin, mesela şiirin ne olduğunu, buradaki büyük eserin ne olduğunu görmememiz gibi aslında tam bir mutluluk mu, tam bir hüzün mü anlayamayacağımız bir gelişme oluyor. Defteri eline aldıktan sonra Lamia'nın ona bir not düştüğünü fark ediyor, şiiri yazdığı defteri. Şimdi şu defteri her zamankinden çok seviyor. Onu Lamia'nın dinlemiş olması kıymetini bir kat daha artırıyordu. Sürekli hatırasında bir arada olan eseriyle Lamia artık daha içten, daha güçlü bir münasebetle birbirlerine bağlanmış gibiydi. Gözlerinin ucuyla sayfaları süzerek yaprakları çevirmeye başladı. Kendi kendine acaba şurasını okurken orada mıydı diyordu. Çevirdi, çevirdi. Artık son sayfaya gelmişti. Defteri büsbütün kapıyordu. Birden gözlerine bir yabancı yazı ilişti. Ta son sayfanın altında bir çocuk yazısı gibi henüz kendini bulmamış, henüz tam biçim almamış bir yazı. Yalnızca şu kadar. Tebrik ederim. Daha sonra 5-0. O dönemde bu sıfır çeviride de kullanılmış altında zaten. Eseri yayına hazırlayan kişiler altına bir not düşmüşler. O dönemin Osmanlıcasının içinde hani bizde bugün kullanılan 3 nokta var ya, cümlenin bitmediğini aslında devamını da gösteren. O sıfır aynı zamanda noktayı da sembolize ediyor. Öyle de kullanılıyor. Yani burada o kesin olmayan durumu da betimleyen şey bu. Halit Ziya'nın başarısı tamamen. Sadece bunlarla beraber, bunlarla birlikte konuşabilmek. Ve en büyük korkusuyla en büyük mutluluğu bir araya geliyor tekrar. Ama hangisinin daha üstün olduğu, hangisinin diğerine galebe çaldığını bilme şansımız yok. Bu da Halit Ziya'nın büyük bir başarısı. Çünkü okuyucuya verdikleriyle birlikte aslında o güne kadar her şeyi takır takır okuyucuya bak budur, bak bu şudur diye anlatımın ötesinde yarattığı karakter kadar yazım tarzıyla da aslında okuyucuya büyük bir özgürlük sunuyor. Siz kafanızda, hani hep söylüyorum ya, ben bir roman okurken kafamda onu filme çekerim. Karakterler oluştururum. Hatta o karakterleri hangi oyuncuların oynayacağını tespit ederim. Tanıdıklarımdan, bildiklerimin içinden. Ama burada Halit Ziya'nın yaptığıyla birlikte herkes kafasında kendi filmini çekerken emin olun iki benzer filmin yan yana gelme ihtimali yok. Çünkü o kadar özgür bırakıyor ki sizi ve o kadar çok metaforların içinde bırakıyor ki istediğiniz yerinden çıkartabilirsiniz bunu. Burada kitabın sonlarına doğru aslında hani her şeyin tepe taklak gittiği, artık geçim kaygısının çok üstüne gelmeye başladığı dönemlerde bir yandan eseriyle uğraşırken çok acayip bir gelişme oluyor. Çünkü iyi başlayan bir olayın nasıl kötüye evrilebileceği, Servet-i Fünun yazarlarının pek çoğunun romanlarında, eserlerinde anlattığı gibi bize içinde Ahmet Cemil'in de içinde çalıştığı ve daha sonrasında eniştesi olan Vehbi Bey'le bir ortaklık kurmak zorunda olduğu matbaanın alınan yeni matbaa makinalarının borcu nedeniyle iyice sıkıştığı ve burada Raci Bey'in, hani anlattık ya, en kıskanç şair aslında sevmiyor da Ahmet Cemil'i, Hüseyin Nazmi'yi, onların yaptıklarından da hoşlanmıyor. Daha klasikçi, daha katı, daha muhafazakar olan tip. Onun da yazdığı bir yazıyla birlikte Vehbi Bey matbaanın çıkardığı eserlerin başyazarlığından alıyor Ahmet Cemil'i. Bu onun için çok büyük bir düşüş. Dedik ki en büyük derdi sevilebilmek, beğenilebilmek çünkü. Bu düşüşle birlikte hayatı daha tepe taklak hale geliyor. Ve öncesinde görmeyi reddettiği pek çok şeyle karşılaşmak zorunda kalıyor. Mesela eniştesi Vehbi Bey'in aslında ne kadar kötü bir insan olduğu. Hatta onun o kötülüğünün içinde hamile olan kız kardeşini bu borçlarla ilgili bir görüşme nedeniyle evlerine gittiği sırada tekmelediğini ve bu tekmenin ardından onun önce bebeğini düşürmesini, sonrasında ölümünü izlemek zorunda kalıyor Ahmet Cemil. Dram burada içine biraz daha fazla sokulduktan sonra hem kendi yaşantısı hem de edebiyat açısından bakıldığında bundan sonra gideceği yerin giderek kısıtlanmaya başladığını hissediyor. Ve burada onun için tek çıkış aslında Lamia ile kendine kuracağı bir gelecek. Yavaş yavaş bunun hayalini kurmaya başlıyor. Ancak o şekilde bir hayat edinebilecek. Hatta doğrusunu isterseniz kitabın pek çok yerinde anlatıldığı gibi Hüseyin Nazmi'nin hayatına da bir şekilde dahil olabilecek böylece. Kendisinin içinde bulunduğu ve konuştuğu enişte kavramı, yani Vehbi Bey ile özdeşleşen ve kötü bir insana evrilen o enişte kavramı aslında bir anlamıyla kendisi için de hayattan kurtuluş yolu olarak ortaya çıkıyor. Çünkü böyle bir eniştelik onun için de söz konusu olabilir. Lamia ile evlendikten sonra hem en yakın arkadaşı Hüseyin Nazmi'nin konağında o müthiş kütüphanede birlikte yaşama şansına sahip olabilir. Hem de daha rahat, daha huzurlu bir hayata evrilebilir. İşte tam bu noktada biz işin içine bencilliğin girdiğini görüyoruz. O güne kadar kol kola yürünen, en yakın arkadaşı olan Hüseyin Nazmi'nin artık bu mücadeleden yıldığını, edebiyat için bu kadar çarpışmaktan, bu mücadeleden yıldığını ve kendisi için yaptığı bir başvurunun sonucunda Avrupa'ya büyükelçilik için atama kararının geldiğini söylüyor. Bu Ahmet Cemil için çok çarpıcı bir bilgi ama detayındaki bilgi çok daha ağır. Çünkü onu ilgilendiren şey bu gidişin ardından hemen şu soru oluyor. Lamia ne olacak? O zaman Lamia ile evlenebilirim artık diye düşünmeye başladığı sırada Lamia'nın da başka biriyle nişanlandığını öğreniyor. Ve dedik yani böyle Servet-i Fünun romanlarının tamamında bir şey böyle pat diye oluverir. Olur. Önce görürsünüz. Olacak mı derken olur zaten o. Hemen gerçekleşir. Burada Lamia'nın evlilik kararını öğrendikten sonra artık gerilemenin yani maviden siyaha, o güzel mavi geceden, tepe başında başlayan o güzel mavi geceden siyaha doğru koşarak gitmeye başladığını, işin daha da hızlandığını görürüz biz. O tempo çok net bir şekilde gözümüzün önüne gelir ve hepimiz anlarız. Çünkü burada son ümit kırıntısı aslında Lamia'nın bu evliliğe karşı çıkabilme ihtimalidir. Ama köşkte göz göze gelirler ve Lamia'nın mutluluğuna şahit olur. Burada da aslında ikinci bir çarpışma, o da aynı şekilde Halit Ziya'nın büyük başarısı. Hani o büyük mutluluklar, o büyük saadetler, o büyük umutlar ortada var ya, onların bir anda yıkılması, küçücük kıymıklar halinde elde kalmasına rağmen ne kadarının tutulabileceği, ne kadarının yok olabileceği karşımıza daha net bir şekilde çıkıyor. Ve Lamia'yı bana verin diyemediği için, bunu söyleyemediği için mutluluğun ellerinden kayıp gittiğini görüyoruz. Tıpkı hayatının içinde, o matbaanın içinde kendisi için daha önemli işler isteyememesi gibi. Tıpkı edebiyat dünyasının içine daha net bir şekilde dalamaması gibi. Kendi çekingenliğinin aslında hayatını nasıl yok ettiğini görüyoruz biz. Ve Lamia'yı bana veriniz demek, özellikle bugün onun bu derece biçareliğinden bu talebe cesaret etmek, beni evinize kabul ediniz, beni doyurunuz, beni besleyiniz demek anlamına gelmez miydi? Ah, Lamia'nın beklemesi mümkün olabilse, o başarıncaya kadar bekleyebilse keşke. Başarı, o eserin, muhteşem eserin ortaya çıkması. Ama artık hepimiz çok iyi biliriz ki, o eserin ortada olma ihtimali yoktur. Hayat da yavaş yavaş kararmaya başlamıştır. Maviden siyaha dönüş çok hızlanmıştır artık. Hatta neredeyse laciverte yaklaşmış durumdadır gece. Tepe başında o aydınlık başlayan muhteşem gece, İstanbul'un pırıl pırıl akşamı. Artık karanlığa doğru yaklaşmıştır ve burada biz ilk kez karakterin kendi çekingenliğinden kurtuluşunu görürüz. Çünkü çok değer verdiği kız kardeşinin ölümünün ardından o ölümle suçladığı, ki haksız değildir aynı zamanda, attığı tekmeyle hem karnındaki çocuğun düşmesine hem de onun ölümüne sebep olmuştur Vehbi Bey. Onunla ilk kez karşılaşma anı. Bence müthiş yazılmış bir sahne. Hani dedim ya, kafanızda filme çekseniz iki kişinin filmi mutlaka aynı olmayacaktır. İmkan ihtimal yok ama bu sahnenin nasıl çekileceğini mutlaka görmek isterdim. Baba Ali Caddesi'ni çıkıyordu. Bu cadde. Buradan nasıl geçmek emelindeydi, şimdi nasıl mağlup çıkıyordu. Yoluna bir Vehbi Bey'in çıkması bütün hayatının akışını değiştirmişti. Matbaanın önüne geliyordu. Başını çevirdi. Dar kapısından koridoru gördü. Durmayarak geçti. Birdenbire kalbi büyük bir heyecanla çarptı. Karşısından Vehbi Bey geliyordu. O vakadan sonra onu hiç görmemişti. Birden bu adam hakkında duyduğu nefret ve düşmanlık taştı. İkisi de yaklaştıkça birbirlerine yenilmek istemeyerek gözlerini indirmiyorlar. Bir alaycı gülümsemesiyle öteki kinden tutuşmuş bakışıyla bakışıyorlardı. Ahmet Cemil o alay gülümsemesini gördü. Bundan tahammül edilmeyecek bir eza hissetti. Buna karşılık vermek için zorlayıcı bir arzu duydu. Buna mağlup olmamak. Evet, her şeye mağlup olmak, yalnız buna mağlup olmamak. O zaman yönünü değiştirerek geçmek gerekirken o alevli gözleriyle doğrudan Vehbi Bey'in önüne yürüdü. Onun birden o tebessümü uçtu, yan tarafa bir adım atmak istedi. Fakat artık vakit kalmamıştı. Tam karşı karşıya gelmiş bulundular. Ahmet Cemil onun sararan çehresine "Bana mı gülüyordunuz?" sorusunu fırlattı. Sonra cevabını beklemeksizin, ona bir kelime söylemek zamanını bırakmaksızın çevrildi. Kolunu açabilmek ne kadar mümkünse o kadar açtı. Hayatında yıkılmış olan neler varsa, hepsinin birden toplanan umutsuzluğuyla dolu olan bu el, şimşek gibi bir gürültüyle çakan bir tokatla Vehbi Bey'in yüzüne çarptı. Bu aslında Ahmet Cemil'in tıpkı Halit Ziya'nın da demin söylediği gibi attığı tokat, sadece Vehbi Bey'e, kız kardeşine yaptıkları için atılmış bir tokat değil. Bütün başarısızlıkların arkasından gelen, bütün umutsuzluklara atılmış bir tokat. Yani Servet-i Fünun edebiyatçılarının yaptığı gibi sembolize ettikleri, simgeleştirdikleri bir şeyle aslında kötülüğün tamamının sonucunu almak, onlara gösterebilmek. Vehbi Bey burada o karakteri gösteriyor. Ve burası, herhalde Halit Ziya'nın en büyük başarılarından bir tanesi burası. Kitabın artık sonlarına geldikçe çok daha fazla etkilenmeye başlıyorsunuz çünkü. Her şeyden vazgeçilen on. Yani çok sevdiği kız kardeşini kaybetmiş. İdeal aşkı olarak düşündüğü Lamia'nın başkasıyla evleneceğini, üstelik bundan üzüntü duymadığını öğrenmiş. En yakın arkadaşının onu bırakarak bambaşka diyarlara yeni bir hayat kovalamak üzere gideceğini duymuş ve yalnızlıkla birlikte aslında başarısızlığın da ne olduğunu tatmış bir insan olarak eserinden vazgeçmeye karar veriyor. Yani o yazdığı muhteşem eser, hayatının en büyük ideali olan eser. Ve burada anlattığı bölüm, anlatımı yine Halit Ziya'nın anlatımda doruğa çıktığı yerlerden bir tanesi bana sorarsınız. Fakat şimdi, madem ki artık Lamia elinden kaçıyor, madem ki onu kendisine bırakmıyorlar ve bütün o aşk rüyası bir yalandan başka bir şey değilmiş, o halde buna ne lüzum var? Bu eserden nefret ediyor. Kırık hayatının intikamını ondan almak istiyordu. Kapadı bu küçük defteri, avucunun içinde zararlı bir böcek gibi sıktı. Artık hülyalarından büsbütün ayrılmaya, onlardan bir iz bile bırakmamaya ihtiyacı vardı. Kendisini öldüren bunlar değil miydi? Sonra onlar da birer birer ölmüşlerdi. Şimdi yalnız bu eser, malul dimağın bu son belirtisi kalmıştı. Onu da öldürmek, ötekiler gibi bunu da varlık sahnesinden kaldırmak istiyordu. Kemiklerini kırarak birbirine geçirmek istediği bir düşman eli gibi bu defteri sıkıyor, sıktıkça garip bir lezzet alıyordu. Birden aklına bir şey geldi. Sobasına koştu. Bu kıştan beri içine yırtılarak atılan küçük kağıtlarla dolmuştu. Bir kibrit çakarak bunları tutuşturdu. Kağıtlar küçük bir çıtırtıyla harekete geldi. Üzerlerinden bir kırmızı rüzgar uçtu. Şimdi bunlardan tüterek yayılan duman gözlerini dolduruyordu. Tamamıyla yanması için bekledi. Şu elindeki defteri yavaş yavaş onun azapla kıvranışından haz ala ala yakmak için bu birikmiş kağıt parçalarından eserine bir ateş zemini hazırlamak istiyordu. Artık duman azalıyor, ateş kağıtların arasından kayarak geçtiği yerden külden esmer kümecikler bırakarak aşağıda, köşeciklerde daha yakacak şeyler arıyordu. O zaman iki eliyle defteri ortasından ayırdı. Önce bir yaprak kopardı. Bunu soktu. Kağıt bir müddet kızgın küllerin üzerinde tereddüt ediyor gibi durdu. Sonra yer yer sarardı. Birdenbire duyulmuş bir acıyla kıvrandı. Daha sonra o sarı kıvrıntılardan bir ateş dalgası geçti. Kağıdın her tarafından küçük bir alev çıktı. Ahmet Cemil acı bir gülüşle bakıyor, şimdi esmer bir kül tabakası halinde duran bu kağıdın üzerinde bir beyazlıkla beliren yazılara bakıyordu. Bir iki satırını okudu. Ah, yalan şeyler. Ah, sahte şiirler diyordu. Bir yaprak daha kopardı. Kopmamakta ısrar eden diğer bir yaprağı kıvırarak, bükerek attı. O ıstırabından kıvranarak kolları büküle büküle yandıkça, şiirinin şu intiharını seyretmekten cehennemi bir zevk duyuyordu. Kağıtlar böyle yaprak yaprak birbirini izledi. Sonunda son yaprağı attı. Bu son yaprağın üzerinde de alevden bir rüzgar esti. Bir an içinde kıpkırmızı oldu, sonra çatırdayarak, son bir can çekişme çığlığıyla parça parça yarılarak söndü. Şimdi esmer, buruşuk bir ölü yüzü gibi serilmişti. O zaman Ahmet Cemil bunun üzerinde bir beyazlıkla fark edilen yazıları derin derin süzdü. Onları okumak istedi. Gözleri ta sonda bir yabancı yazının müpem şekline tesadüf etti. Tebrik ederim. Herhalde kitabın en vurucu yeri burası. Yani Hayatından, aşkından, hepsi gittikten sonra geride kalan her şeyden vazgeçti yani Ahmet Cemil'in. Ve tebrik ederim sözüyle bitirmesi. Hatırladınız değil mi? Lamia'nın o büyük eserin yazıldığı defterin sonuna bıraktığı, ardında 5 nokta içeren o 2 kelimelik belki bir hayat özeti. Bir insanın her şeyden vazgeçebilmesinin gerekçesi bir övgü cümlesi mi? Yoksa sen sadece bu kadarsın diyen bir hakaret cümlesi mi? Çok fazla bilmiyor. Ama Ahmet Cemil öyle algılıyor burada ve en büyük eserinden vazgeçtikten sonra hayatının sonunda Servet İfi'nin romanlarının tamamında böyledir. Uçları açık kalmaz onların. Yani bitirilir. Kim nereye gidiyorsa yola çıkacak olan görülür, ölecek olan ölür, yaşayacak olan yaşar, mutlu olacak olanlar mutludur. Ve bundan sonra Ahmet Cemil annesinin yanına koşar. Hayatta başka kimsesi kalmamıştır artık ve aslında İstanbul'da onun için bir şey ifade etmemektedir. Edebiyat da bir şey ifade etmemektedir. Okuldan beri, mülkiyeden beri kafasında olan ama her zaman karşı çıktığı düşünceye o da razı olur. Kaymakamlık talep eder ve Yemen'e doğru yola çıkar. Kitap o karanlık gece yani aydınlık bir İstanbul gecesinden, tepe başında eğlenceli bir İstanbul gecesinden, o hafif maviden laciverte dönen muhteşem akşamla başlayan o renk cümbüşü, kapkara bir koyuluğun içinde biter. Önemli bir roman dedim ya, Mai ve Siyah. Halit Ziya'nın yayının başında anlatmaya çalıştığım gibi yazdığım hiçbir şeyi yazmamak da hayatımı değiştirmeyebilirdi. Yazmasam da olurdu ama Mai ve Siyah'ı yazdığım için son derece memnunum. Benim en iyi eserimdir dediği roman. Arkasından şiirler yazılmış. Mesela Ece Ayhan'ın bununla ilgili yazdığı eserleri var. Çok şiir yazılmış. Bugüne kadar pek çok insanı, pek çok yazarı etkilemiş. Pek çok karaktere ilham kaynağı olmuş. Ardından pek çok insanın romancılığa yöneldiği, yazım dilini değiştirmiş. Türkiye'de, Anadolu topraklarında önce Osmanlı'dan başlayarak tabii. Ardından roman geleneğini tamamen değiştirmiş bir büyük romandan bahsetti bugün. Mai ve Siyah. Bugün günümüz Türkçesiyle yazılmış halinde Can Yayınları'ndan ben bu işi toparlamaya çalıştım. Oradan çünkü burada anlatıma katkıda bulunan herkese de çok teşekkür ediyorum. Zor bir şey. Gerekçesi şu, dedim ya 1898'de basılmış, sonra da 1938 yılına kadar baskısı yok. 38'den sonra da herkes kafasına göre basmış kitabı. Çok sayıda basılmış ve pek çoğu aslında çok eksik, gerçekten son derece eksik kitaplar bunlar. Ve o eksikliklerin içinde bugüne kadar ulaşabilmiş. Tamer Erdoğan'ın ve Mustafa Çevik Doğan'ın editörlüğünde Tamer Erdoğan'ın günümüz Türkçesine uyarlamasıyla kitabı size ilettim. Onlara da ellerine sağlık diyelim. Can Yayınları'nı da bir kere daha tebrik edelim. Son derece önemli bir roman. Size de çok teşekkür ediyorum. Bir cuma sabahı dünyanın bu kadar gailesi, derdi, tasası varken hayatımıza küçücük bir sığınak oluşturabilmek için, yaşamın bütün telaşından bir parça kopabilmek için, bir parça hayatımızı daha güzelleştirebiliriz ya. Bazı şeylere bırakmamak lazım. Biz bir yarım saat, 45 dakika en azından kendi içimize dönüp biraz sığınağa çekilebiliriz diyerek bugün buraya geldiğiniz için. Sağ olun, var olun. İyi ki varsınız. İyi ki biz hep beraber oturup okuyoruz. Kitapların büyülü dünyasına açılabiliyoruz. Çünkü hepimiz çok iyi biliyoruz ki biz okuyacağız. Okumak zorundayız. Çünkü okudukça çoğalacağız. Çünkü okudukça çoğalacaksınız. Önümüzdeki hafta ben okuduğum kitaplardan anlatacağım size. Klasik roman yok. Bir sonraki hafta için bir dünya edebiyatından bir klasik roman konuşacağız burada. Onun ne olduğunu da hafta içinde tekrar yayınlar sırasında size anlatacağım. Çok teşekkür ediyorum dedim ya bu yayında benimle birlikte olduğunuz için. Ama siz de diyorsanız eğer, ya edebiyatın konuşulduğu bir yayın olmalı, en azından bu yayın devam etmeli ama benim de katkım olabilir mi diye, bakın şunları izleyebilirsiniz. Eğer böyle yaparsanız bu yayına katkıda bulunma şansınız var. Mesela patreon.com'dan Ünsal Ünlü adına bu yayını beğendiyseniz küçük katkılarınızı iletebilirsiniz. patreon.com Ünsal Ünlü. YouTube açın, arama çubuğuna Ünsal Ünlü yazın. Yandaki büyüteci tıklayın. Hoş geldiniz, benim kanalımdasınız. Abone ol düğmesini gördünüz mü? Ne olur dokunun ona. Bu kanala abone olun ki biz bugünün saçma medya düzenine mahkum değiliz demiş olalım. Ve bunu herkese gösterelim. Bir de eğer yayını beğendiyseniz yukarı doğru bir parmak işareti var, beğeni tuşu. Ona da dokunursanız çok mutlu olurum. Abone ol düğmesinin anlamı bu. Sizden para pul istemeyecek. Sadece bir tek mail adresiyle yapacaksınız bunu. Hemen yanında bir de küçük zil işareti var. O da şu işe yarıyor. Eğer onu da tıklayacak olursanız yayınlar başlamadan size haber gelecek. Bir de Katıl düğmesi var. Katıl düğmesinin nasıl kullanılacağını YouTube sayfamın açılışında kısa bir video ile anlattım. İsterseniz oradan izleyebilirsiniz ama özetle şöyle anlatabilirim size. YouTube'un yayıncılara sağladığı bir imkan bu. Eğer arzu ederseniz, siz isterseniz bu yayını aylık küçük katkılarınızla destekleyebilirsiniz. Katıl düğmesini bunun için kullanabilirsiniz. İsterseniz. İstemezseniz canınız sağ olsun. Bu yayınlar her zaman parasız oldu ve her zaman parasız olmaya devam edecek. Bir de bütün bunların ötesinde katkı iletmenin başka yollarını sormak için unsal@unsalunlu.com adresine mail atmayı tercih edebilirsiniz. Ben de bir maille yanıtlarım sizi. Ama en büyük desteğiniz hem hafta içi yayınlarda yani bizim gündemimizi konuşurken, hayatımızı konuşurken hem de arada bir açtığımız bu kişisel sığınakların içinde edebiyat konuşurken bir arada olmak. Bir arada olup birbirimizden korkmadan konuşmaya devam etmek. Hayatın güzelliklerini de paylaşabilmek. Sıkıntıyı ortaya olduğu gibi koyup üzerine konuşabilmek. Eğer bir aksilik olmazsa, ölmezse akılırsam pazartesi sabah gündem yayınında ben burada olacağım. Arzu ediyorsanız sizi de beklerim. Hayatımızı konuşmaya orada devam ederiz. Bugün için tekrar çok teşekkür ediyorum. Hepinize hem çok güzel çok sağlıklı bir gün hem çok güzel çok sağlıklı bir hafta sonu diliyorum. Tekrar görüşeceğiz. Hoşçakalın.